Ayrım 7.
Selim bir an daldı. Arkadaşına ne cevap vereceğini gerçekten bilmiyordu. Doktor Kenan müthiş yorgun gözüküyordu. Selim sigarayı tutan ellerinin titrediğini gördü. Doktor yutkunarak, ''Sana söylemediğim bir konu daha var.'' dedi. ''Çok önemli.'' Önüne bakıp sustu. Sanki zor bir itirafta bulunacak gibi. Selim arkadaşının konuşmasını bekliyordu. Hiç sesini çıkarmadan gözlerini üstüne dikip bekledi. İçinden gelen bir his, işiteceğinden çok rahatsız olacağını söylüyordu. Doktor Kenan, ''Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum.'' diye fısıldadı. Sesi gittikçe kısılıyordu. Ağır bir itirafta bulunacak suçlu gibi bocalıyordu laboratuvar şefi. Sanki itiraf için iyi bir zaman seçememişti. ''İstersen başka bir zaman, daha rahat bir ortamda konuşalım.'' dedi. Selim'in de içindeki huzursuzluk iyice artmıştı. ''Bence fark etmez, seni dinliyorum.'' dedi. Doktor kararsızlık içinde Selim'in kolunu tuttu. ''Yalnız bu anlatacaklarım sadece ikimiz arasında kalacak. Karılarımızın dahi duymasını istemiyorum.'' Selim omuzlarını silkti. ''Tamam.'' dedi. ''Ben söylemem.'' Doktor sigarasından derin bir nefes çekti. Burun deliklerinden duman çıkarken Selim, arkadaşının cidden zor anlar yaşadığını anladı. Onu hiç böyle tedirgin ve kuşkulu görmemişti. Yazık ki doktor konuşamazdı. Eşleri ellerindeki tabaklarla yanı başlarında bitivermişlerdi. İki arkadaş göz göze geldiler. Doktor Kenan, ''Neyse, yarın devam ederiz.'' dedi. Selim göz kırptı, anlaşmışlardı. Ama genç adam yarına kadar nasıl sabredeceğini düşünürken, içinde bir şeylerin yıkıldığını, kötü ve kahredici bir habere hazırlanması gerekeceğini sezinliyordu. Eşleri yanlarına gelince o soğuk ve ürpertici hava kaybolmuş. Selim eski neşesine kavuşmuş gibi keyiflenmişti. Karısının neşrettiği parfüm heyecanlandırmıştı genç adamı. Parmaklarını hafifçe onun çıplak ve yumarlak omuzlarına dokundurdu. Teninin sıcaklığı içini kavurur gibi oldu. Göz göze geldiler. Selma o anda kocasının kendisini ne kadar arzuladığını anlayıverdi. Kulağına eğilip ''Birkaç saat daha beklemelisin.'' diye fısıldadı. Genç adam ''Bekleyecek gücüm yok.'' diye mukabele etti. Gülüştüler. Ama Doktor Kenan sabit bakışları, tedirgin haliyle bir Sphinx kopyasıydı adeta. Gözleri dalmış, başka bir alemdeymiş gibi konuşulanları bile işitmez olmuştu. Selim, şefinin bünyesinde yıkım yapan önemli bir şeylerin olduğunu anlamıştı. Öğrenmek için yarına kadar sabretmek zorundaydı. Salonun girişinde bir kaynaşma oldu. Muhtar Basmacı ve Karl Weber salona birlikte geldiler. Muhtar Basmacı tanıdığı personelinin elini sıkıyor, sonra da Weber'i onlara resmen tanıştırıyordu. Tanımadıklarının ise kendisiyle tanıştırılmasını hemen yanı başında yer alan idarecilerden bekliyordu. Her zamanki gibi şık ve zarifti. Tam bir salon adamı olduğu her halinden belliydi. Gras İlaç Fabrikası'nın iki müdürü vardı. Biri üretim ve pazarlamadan sorumlu Halis Sırmalı, diğeri ise idari işlerden ve personelden sorumlu Karl Weber. Hiyerarşik sıralamada teknik müdür daha üst düzeydeydi. Zaten eski müdür Habernas'ın zamanında kimse idari müdürünün varlığını bile hissetmezdi. Ama Karl Weber geldiğinden beri, şu birkaç gün içinde sanki bütün fabrikanın yönetimi onun eline geçmiş gibiydi. Yalnız Selim değil, hemen herkes bu sessiz değişikliği, teknik müdürün pasifize edilip ikinci plana atıldığını görüyordu. Kokteyl salonunun sıcak ve samimi ortamında ilk kez Selim'in aklına garip bir soru takıldı. Daha doğrusu onu ürperten bir tespit yaptı. Acaba Karl Weber'in bu ani gelişi ve yönetimi ele alışında muhtar basmacının bir rolü var mıydı? Ne garip rastlantıdır ki patronun maaşına zam yaptığını bildirdiği gün Karl Weber İstanbul'a gelmiş ve onu karşılamaya kendisi memur edilmişti. O gün bile bu garip rastlantıya şaşmıştı. Neden ben diye. Ya maaşına yapılan zam? 3 ay evvel yenilediği bir yıllık sözleşmeye rağmen bu zammın anlamı neydi? Yoksa muhtar basmacı da bu komplonun bir parçası mıydı? Bunu düşünmek tüylerini diken diken etti. Saçma dedi içinden. Artık her şeyi şüpheler üzerine kuruyordu. Neredeyse kendini ve aşısını dünyanın ekseni gibi görecekti. Basmacı ve Weber yanındaki bir iki yetkiliyle yavaş yavaş onların grubuna doğru yaklaşıyorlardı. Doktor Kenan ve Ruhsar el sıkışırken Selim arkadaşının donuk ve ifadesiz yüzüne baktı. Tam bir robot gibiydi. Ağzını açıp muhtar basmacıya tek kelime söylemedi. Onlar yanlarından ayrılırken Ruhsar'ı kaşlarını çatıp kocasına neden bu kadar donuk ve sessiz durduğunu sorarken yakaladı. Kadın belli ki kocasındaki bu garip durgunluğu anlamıyordu. Bir şey daha gözünden kaçmadı Selim'in. Karl Weber nezaketle Ruhsar'ın elini sıkmış fakat Kenan'ı görmezliğe gelip atlatmıştı. Muhtar basmacı Selim'i görünce ona özel bir ilgi göstermiş, Selma ile tanışmaktan çok memnun olduğunu ifade ederek iltifatlarda bulunmuştu. Karveber ise her zamanki donukluğuyla her ikisinin de elini sıkmıştı. Ama bakışları buz gibiydi. Genç kadın Karveber'i ilk kez görüyordu. Belki de şartlandığından adama yılan görmüş gibi baktı. Buz gibi mavi gözleri insanın içine işliyordu. Rahatsız olduğunu hissetti. Adam Selma'ya sadece memnun oldum dedi. Selma ben de diye mukabele etti. Tokalaştığı elini bırakırken Almanca bilmeniz ne iyi dedi. Genç kadın elini çekerken sadece adamın yüzüne baktı. Bir gülümsemeyi bile çok görmüştü adama. Muhtar basmacı Selim'i bırakmamış, koluna girdiği gibi adeta çekercesine diğer grupların yanına sürüklemişti. Selma bir an kalabalık arasında yalnız kaldığını hissetti. Çevresi boşalmıştı. Etrafına bakındı. Kenan'la Ruhsar başka bir gruba karışmışlardı. Elindeki tabaktan ağzına attığı jambonlu kanepeyi çiğnerken yanı başında birinin beliriverdiğini gördü. Başını kaldırdı. Otto Han'dı yanında dikilen. Araştırmacının yüzünde sanki sahte bir gülücük vardı. Yüzü yine al al olmuştu. Otto Han'ın yanına gelişinden rahatsız olmuştu genç kadın. Hatta ürktüğü bile söylenebilirdi. Bir süre bakıştılar. Selma nasıl davranacağını şaşırdı. Sonra zoraki gülümsedi. Elindeki cin tonik bardağından ufak bir yudum alan Otto, genç kadının mükemmel görünen makyajlı yüzüne bakıp, ''Bu akşam çok güzelsiniz.'' dedi. Hayretle Otto'ya baktı Selma. ''Bu bir iltifat mıydı acaba?'' Birden aklına adamın evinde gördüğü iğrenç fotoğraflar ve dergiler geldi. Midesi bulanır gibi oldu. Ne diyeceğini bilemedi. Otto Han'ın homoseksüelliği ilk bakışta anlaşılmıyordu. Ya da kendisi bu konuda bilgisiz olduğundan bunu ilk bakışta anlayamıyordu. Ama adama duyduğu tiksinti şimdi çok daha artmıştı. Elinde olmayarak Alman'ın yüzüne iğrenerek baktı. Söyleyecek bir şey de bulamıyordu. Otto Han ise gayet sakin elini cebine attı ve beyaz ufak bir zarf çıkardı. Al al olmuş yanakları şimdi daha da kızarmıştı. Zar zor duyulan bir sesle ''Bu size ait'' dedi. ''Sanırım sizde kalması daha uygun olacak.'' Selma irileşen gözleriyle zarfa baktı. Hiçbir şey anlamadı. Zarfın içinde hafif bir şişkinlik vardı. Göğsü inip kalkmaya başladı. Heyecanlanmıştı. Zarfı almadan önce gözleriyle kocasını aradı. Selim salonun uzak bir köşesinde muhtar basmacıyla sohbete devam ediyordu. Ve sırtı Selma'ya dönüktü. Ne Otto'yu ne de kendisini göremezdi. Demek bütün gece yanlarına yaklaşmayan Otto Han, böyle uygun bir pozisyonun doğmasını beklemiş, kocası yanından uzaklaşır uzaklaşmaz da yanı başında bitivermişti. Kekeleyerek, ''Nedir bu?'' diye sordu. ''Alman, açın bakın'' diye yanıtladı. Zarfı eline alan Selma'nın parmakları yumuşak bir şeye takıldı. Basınca içine çöküyordu. Sanki içinde pamuk ya da kumaş gibi bir şey olmalıydı. Merakı daha da artan kadın usulca zarfın kapağını araladı. Yüzü birden sapsarı kesildi. Nutku tutuldu. Söyleyecek bir şey bulamadı. Ne yapacağını şaşırdı. Dehşetle etrafına bakındı. Zarfın içinde mendili vardı. Kanlı mendili. Bu sabah Otto'nun evinde gömme dolaba saklanırken kapının madeni kısmı parmağını kanatmış, genç kadın da akan kanı mendiliyle bastırmıştı. Sonra dolaptan çıkarken korkudan mendili falan unutmuş, bir daha da aklına gelmemişti. Demek mendili o esnada dolaba düşürmüştü. Bir suçlu gibi mendile baktı. Dona kalmıştı. Ağzını açıp bir kelime söyleyemiyordu. Neden sonra silkinip kekeleyerek ''Bu benim değil'' diyebildi. Adam pişkin pişkin sırıttı. ''Sizin Bayan Alper'' diye diretti. Selma başını salladı. İnkar etmekten başka aklına bir şey gelmiyordu. ''Hayır, hayır, benim değil. İnsan kendi mendilini tanımaz mı? Benim değil diyorum size'' diye terslendi. Ama titremesine mani olamıyordu. Büyük bir dikkatsizlik örneği sergilemişti. Selim haklıydı. Bu ona göre bir oyun değildi. Her şeyi yüzüne gözüne bulaştırmıştı. Şimdi bile olayı inkar ederken şaşkınlık ve korkudan dilinin tutulduğunu hissediyordu. Otto Han fazla üstelemedi. Pekala, belki ben yanıldım dedi. Usulca uzanıp zarfı elinden aldı. Sizi rahatsız ettim diyerek uzaklaştı. Selma derin bir soluk aldı. Dokunsalar ağlayacak haldeydi. Sığınacak, kendine yardım edecek birini arıyordu. Kocası hala patronuyla konuşmaya devam ediyordu. Daha fazla dayanamayacağını anladı. Öylesine korkmuştu ki yürürken ayaklarının birbirine dolaştığını sandı. Kocasına doğru yürüdü. Salonun içindeki kısacık mesafe ona kilometreler gibi geldi. Başının döndüğünü, korkudan kusacak gibi olduğunu sanıyordu. Selma'nın geldiğini gören muhtar basmacı, Eşinizi sizden ayırdığım için affınıza sığınırım dedi. Biz iş adamları böyleyiz işte. Eğlencede bile iş konuşmadan duramıyoruz. Kendisini toparlamaya çalışarak gülümsemeye gayret etti genç kadın. Sonra kocasının kulağına eğilip beni hemen tuvalete götür dedi. Selim hayretle karısının yüzüne baktı. Gözlerindeki endişe ve korkunun yarattığı izleri anlamamak olanaksızdı. Bir şeyler olmuştu karısına. Çevresindekilerden müsaade isteyip Selma'nın koluna girdi. Gruptan uzaklaşır uzaklaşmaz, ''Ne oldu, berbat gözüküyorsun?'' diye sordu. ''Dışarıda anlatırım.'' diye fısıldadı Selma. Kocasının güçlü kollarını vücudunda hissetmek genç kadını rahatlatmıştı. Şimdi kendini eskisi kadar savunmasız hissetmiyordu. Tuvalete gitmek üzere salondan çıkarlarken, İkisi de Karl Weber'in kendilerini süzen buz gibi bakışlarını fark etmediler. Selma tuvaletten çıkıncaya kadar kocasına bir şey söylemedi. Tuvalet kalabalıktı. Yüzüne gözüne biraz su serpti. Birkaç yudum su içti. Sonra makyajını tazelemek lüzumunu hissetti. Kendisini toparlamalıydı. Bu haliyle kalabalığın arasına giremezdi. Selim ise tuvaletlerin kapısı önünde sabırsız volta atıyordu. Karısını ürküten bir şeyler olmuştu. Meraktan çatlayacaktı. Selma'nın tuvaletten çıkışı uzamıştı. Dolaşmaya devam etti. Biraz daha ileriye, lobiden balas olanına çıkan merdivenlerin başına kadar yürüdü. Arada bir arkasına bakıp, karısının tuvaletten çıkıp çıkmadığını kontrol ediyordu. Bu akşam otel çok kalabalıktı. Özellikle turistler, lobideki koltukları ve içerideki ufak havuzun yanındaki grili doldurmuşlardı. Selim bir süre elleri cebinde aşağıdaki turist kalabalığını seyredaldı. Her milletten insan vardı aşağıda. Çoğunluğu da Japondu. Gözleri bir an hangi şirketten olduğunu kestiremediği alımlı bir hostese takıldı. Uzun boylu, ince endamlı, ahenkli yürümesini bilen bir kadındı. Bir süre gözleriyle kadını takip etti. Hoşlanarak, keyifli. Sonra kendini toparlayıp arkaya baktı. Selma hala görünürlerde yoktu. Rahatladı. Nazarları yine hostese aradı ama genç kadın görüş alanından çıkmıştı. Adeta hayıflandı. Yine boş nazarlarla bakınmaya devam etti. Havuz başındaki ufak masada sosis yiyip bira içen bir çifte gözü takıldı. Yaşları ilerlemiş, şişman, sıradan bir yabancı çift. Adamın çenesinde ak bir sakal olmasa dikkat bile etmeyecekti. Yandan gördüğü sima ona birini hatırlattı. Gözlerini kısıp dikkatle baktı. Yanılmıyordu. Doktor Günther Zayner'di. Burada ne işi vardı acaba? Adamın Tarabya Oteli'nde kaldığını biliyordu. Yoksa otel mi değiştirmişti? Artık son zamanlarda sık sık duymaya başladığı o tedirginlik hissi yine benliğini kapladı. Bütün olanlara karabasan gibi bakıyordu. Bu adamın da kendisini rahatsız eden meselenin bir parçası olduğuna emindi. Şu birkaç günü devamlı tatsız sürprizlerle geçirmeye başlamıştı. Başlayıp da bir türlü bitmeyen korkutucu bir rüyada yaşıyor gibiydi. Her an bir yerden olmadık bir hadiseye bekler olmuştu. Gayri ihtiyarı otelde rastladığı gri elbiseli adamla at kuyruğu saçlı kadını hatırladı. Ellerini merdivenin korkuluklarına dayayıp biraz eğildi. Aşağıdaki kalabalığa göz attı. Onları da göreceğine emindi. Ama göremedi. Onlar yoktu. ''Kimi arıyorsun?'' diye soran Selma'nın sesiyle irkildi. Karısı çoktan tuvaletten çıkıp yanına gelmişti. Hatta gözlerinde beklediği ihtimam ve şefkati görememiş bir kadının kinayesi seziliyordu. Kocasının her zaman aşırı ilgisine alışmış olan Selma, sanki bu heyecanlı anında onu yalnız bırakmış gibi sitem ediyordu. Karısının halinden anlamıştı bunu Selim. Hemen sordu. Neler oldu kuzum? Neydi o halin? Selma biraz asık surat, biraz da utangaç bir edayla. Ottohan dedi. Biraz evvel bana bir zarf içinde evine düşürdüğüm mendilimi iade etmek istedi. Mendilin mi? Bana böyle bir şeyden bahsetmemiştin. Nasıl bahsedebilirdim ki? Mendili düşürdüğümden haberim yoktu. Selim şaşkın şaşkın karısının yüzüne baktı. Aldın mı? Hayır, benim değil diye reddettim. İyi etmişsin. Peki yuttu mu? Bilmiyorum. Galiba inanmadı. Seni evde görmediyse mendilin sana ait olduğunu nasıl tahmin etti? Nereden bileyim Selim? Korkudan nutkum tutuldu. Bayılacak gibi oldum. Sen de yanında değildin. Zaten fırsat kolluyormuş. Bir an yalnız kaldım. Hemen yanı başımda bitiverdi. Konuşmalarınızı duyan oldu mu? Sanmıyorum. Peki gören oldu mu? Mendil bir zarfın içindeydi. Kimse görmüş olamaz. Ya Kenan? Kenan gördü mü? Kenan mı? Onun da gördüğünü sanmıyorum. Dedim ya, o sıralar tek başımaydım. Hem Kenan'ı niye soruyorsun? Onun görüp görmemesi önemli mi? Selim cevap vermedi. Karısının bu konuyu daha fazla bulaşmasını istemiyordu. Ne kadar az şey bilirse o kadar iyi olacaktı. Az evvel Günter Zayner'i aşağıda gördüğünü de söylemeyecekti. Aklı Otto'na takılmıştı şimdi. Bundan sonra adama nasıl davranacağını kestiremiyordu. Bu mendil hadisesi için ondan izahat istemeli miydi acaba? Bir karara varamadı. Karısının koluna girdi, balo salonuna döndüler. Kokteyl bütün hızıyla devam ediyordu. İkinci bölüm. Puslu bir gece başlamıştı. Şehrin üstüne sinen yoğun buhar, havadaki nem oranını artırmış, dayanması zor, yapışkan, bezdirici bir geceye girilmişti. Güneşin çoktan batmış olmasına rağmen, Temmuz sıcağının kavurucu sıcağı kaybolmamış, binalar ve sokaklar sanki gündüz depoladıkları güneş enerjisini gece geri verircesine etrafa yayıyorlardı. Adam ter içindeydi. Eskimiş blue jean'in arka cebinden çıkardığı kirli mendiliyle yüzünü, boynunu, ensesini sildi. Parmaklarını omuzlarına kadar inen saçların arasına sokarak başını ferahlatmaya çalıştı. Sırtındaki yer yer lekeli kısa kollu gömleği ve elindeki alet çantasıyla bir tamirciye benziyordu. Saatine göz attı. Henüz 10'du. Daha çok vaktim var diye düşündü. Beyoğlu'nun karanlık ve izbe sokaklarından birine saptı. Asfaltlanmasına rağmen çatlayan yerlerinden eski Arnavut taşlarının göründüğü, sıcaktan leş gibi çöp kokularının etrafa yayıldığı dar ve sevimsiz bir sokaktı burası. Sokağın öbür sokakla kesiştiği yerin başındaki ufak bir meyhanenin önünde durdu. İçeriye girmeden evvel bir sürü meyhaneyi dışarıdan seyretti. Dar ve ensiz vitrinin tam ortasında ray üzerinde gelip giden bir tül perde, içeride oturanların görülmesine engel oluyordu. Perde, kir, sigara dumanı ve bakımsızlıktan kapkara olmuştu. Camın üstünde yağlı boya ile Bistro Kemal yazılıydı. Oysa adam burayı hep Apostol'un meyhanesi olarak anımsardı. Hatırlamaya çalıştı. Buraya adımını ilk attığında olsa olsa 13 yaşındaydı. Apostol sadece bira içmesine izin vermişti o gece. İşinin ehli, tam bir meyhaneciydi Apostol. Sonraları onun daimi müşterisi olmuştu. Dükkanı devredip Yunanistan'a gittikten sonra buraya hiç uğramamıştı. İçeriye girdi. Aşina olduğu meyhanelerin kendisine özgü kokusu burnuna doldu. Biraz kavrulmuş soğan, arkada pişen yemeğin havaya sinmiş buharı, anason ve ter karışımı pis bir koku. Ama severdi bu kokuyu. İçine çekti. Apostol gitse bile kokusu kalmıştı işte. Bu sıcak Temmuz gecesi tenha bulacağını ummuştu köhne meyhaneyi. Oysa yoğun sigara dumanıyla kaplı, masalarla sıkışmış, daracık mekan ağzına kadar doluydu. Zar zor oturacak bir masa buldu. Garsona pilaki, söğüş salatalık, domates, beyaz peynir ve kavun söyledi. Bir tek de rakı. Sakalı uzamış, ellerinin tırnakları kirli garson biraz da hayretle, "Duble mi tek mi?" diye sordu. Adam garsona bozuk bir nazar fırlattı. "Tek" diye inledi. Bu gece işe çıkacaktı. Fazla kaçırması olmazdı. İtiraf etmek istemese de hafif bir heyecanın içini kapladığını duyumsuyordu. Gerginliği bir tekle atacağı benzemiyordu. Birazcık peynir ve bir dilim kavunla iki kadeh bitmişti bile. Yanında getirdiği alet çantasının görünmesin diye iskemlenin üstünden alıp masanın altına ayaklarının arasına sıkıştırdı. Ara sıra da saatine göz atıyordu. Daha erkendi, telaşa lüzum yoktu. Gelirdi İbni mutlaka. Şimdiye kadar kendisine numara yaptığını hiç görmemişti. Aynı akşam saat 10'a doğru Doktor Kenan ve karısı Ruhsar, Sheraton'daki kokteylden çıkmış, Teşvikiye'deki evlerine doğru dönerken hiç konuşmuyorlardı. Doktor sadece arabayı sürüyor, karısının kendini süzen endişeli bakışlarından gözlerini kaçırıyordu. Ruhsar, kocasının canını sıkan bir şeyler olduğunu sezinliyordu. Ama üstüne varmamayı yeğledi. Onu iyi tanırdı. Benindeki problem her neyse, çözünce kendiliğinden anlatırdı her şeyi. Sormayı yersiz buldu. İşi nedeniyle sinirleri eni konu gergindi. Bunun çeşitli kereler Ruhsar'a söylemişti zaten. Arabada koltuğuna büzülüp suskun kalmayı tercih etti. Eve döndüklerinde kokteylde yedikleri abur cuburdan ikisi de toktu. Kenan karısından bir kahve pişirmesini rica etti. Ruhsar kıyafetini değiştirip mutfağa girdiğinde çalan telefonu kocasının açtığını duydu. Kulak kabarttı. Kenan Almanca konuşuyordu. Bir iş görüşmesi olmalıydı. Almanca bilmediği için fazla ilgilenmedi. Ama kocasının biraz sert ve dik konuştuğunu, sesinin tonundan anlıyordu. Kahve pişmişti, ocağı söndürdü. Kenan'ın sinirli konuşması ise hala devam ediyordu. Fulya adını o esnada işitti. Dikkat kesildi. Bir kadına da işitmek onu rahatsız etmişti. Kocasının zaman zaman kaçamaklar yaptığını hep düşünüyordu. Her kadın hissederdi bunu. Uzaktan dinlemeye devam etti. Muhakkak telefonun öbür ucunda Fulya denen kadın vardı. Sinirli bir ağız dalaşına girmişlerdi. İlk defa Almanca bilmediğini hayıflandı. İki gündür Kenan'da süregelen gerginliğin sebebini şimdi daha iyi anlamaya başladı. Demek bu iş meselesi değildi. Düpedüz kadın sorunuydu. Kendini aşağılanmış ve aldatılmış bir kadın gibi hissetti. Kahveyi orada bırakıp elektriği söndürdü ve doğru yatak odasına çekildi. Ağlayacak raddeye gelmişti. Bu kadarı fazlaydı artık. Elin kadını evine telefon edip kendisinin yanında kocasıyla münakaşa ediyordu. Somurtup asık bir yüzle yatağa girdi. Az sonra Kenan içeri girdi. Kahveyi filan unutmuştu. Beti benzi kül gibiydi. Odanın içinde hayalet gibi dolaşıyordu. Bir süre ne yapacağını bilmeden volta atıp durdu. Pencerenin önüne gidip gecenin karanlığına gözlerini dikerek boş boş bakındı. Sanki başka bir alemdeydi. Bu ilgisiz hali ruhları büsbütün çileden çıkarıyordu. Sert bir sesle "Kenan!" diye bağırdı. Hayret, kocası onu duymamıştı bile. Bir daha "Kenan!" dedi. Adam kafasını çevirip bakmadı bile. İki damla gözyaşı yanaklarına iniverdi. Işığı söndürdü, hıçkırmaya başladı. Kocası ışığın söndüğünün bile farkına varmamıştı. Tamirci kılıklı adam, Ottohan meyhaneden içeri girerken üçüncü kadehini de bitirmiş ve kafayı bulmuştu. Meyhanedekiler, Otto'nun orası için ters düşen şıklıktaki kılık kıyafetinden ziyade bir kadın gibi kıvrak ve işveli yürüyüşü nedeniyle ilgilendiler. Önce gülüşmeler oldu. Sonra birkaç masadan laf atarak sataşanlar çıktı. İri adeleli, güçlü kuvvetli adam biraz da alkolün etkisiyle etrafına korku verici ters nazarlarla baktı. Masalardaki gülüşmeler kesildi, homurtular kayboldu. Otto masaya oturdu. Rakı bardağını eline alıp gözlerini süzerek adama gülümsedi. Sonra adamın yağlı dudaklarıyla kirlenmiş bardağın o kısmını kendi dudaklarına sürterek birkaç yudum rakı içti. Adam içinden "Adi orospu" dedi. Ama gözlerinde Otto'nun jestinden zevklenmiş gibi parıltılar oluştu. Otto kalabalığa, onları süzen çevre masalara hiç aldırmadan pervasızca adamın elini tutup okşamaya başladı. Yüzü yine al al olmuştu. Ama bu kez sıkılganlığından değil, duyduğu cinsel heyecandan kızarıyordu. Adam biraz ağır ol diye homurdandı. Etrafına bakındı. Keşke bu pis yaratığı buraya çağırmasaydım diye geçirdi içinden. Fazla yapacağı bir şey de yoktu. Otto ise bozuk aksanlı bir Türkçeyle "Koçum benim" diye fısıldadı. Masalar birbirine o kadar yakındı ki küçük meyhanede bütün konuşulanlar işitiliyordu. Meyhanenin akşamcıları hiç de hoşgörülü değildi. Yan masalardan yine homurtular yükseldi. Tamirci kılıklı adam burada konuşamayacaklarını anladı. "Kalk, buradan gidelim" dedi. Elini cebine attı. Otto mani olup hesabı o ödedi. Dışarı çıkarlarken yine masalardan sesler yükseliyordu.